SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 4 Temmuz 2024 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Melbourne'deki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Uluslu, Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da mülteci kadınların Avustralya'da karşılaştığı aile içi şiddet sarmalına bakacağız. Programın ikinci yarısında ise bu pazar başlayacak NIDOC haftası kapsamında hazırladığımız içerikleri sizle paylaşıyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Seda Arcan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
İşçi Partili Senatör Fatıma Payman bugün politik geleceğiyle ilgili önemli bir karar veriyor. Genç Avustralyalıların ruh sağlığında sosyal medya yüzünden önemli bir gerileme saptandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le buluştu. İşçi Partisi'nden uzaklaştırılan Senatör Fatıma Payman'ın bugün önemli bir açıklama yapması bekleniyor. Payman'ın geleceğiyle ilgili söylentiler sürerken Başbakan Anthony Albanese, Payman'ın birkaç gün içinde İşçi Partisi'nden ayrılabileceğini belirtti. Batı Avustralyalı senatör, kendi partisinin hayır oyu vermesine rağmen Yeşillerin Filistin devletine ilişkin önergesini desteklemiş ve bunun üzerine parti grubundan uzaklaştırılmıştı. Fatıma Payman, benzer bir oylama bugün olsa gene yapardım diye konuşmuştu. Senatör Payman, daha önce parti grubundan yasaklanmasına rağmen partiden ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını söylemişti. Bugün Fatıma Payman'ın İşçi Partisi'nin bir üyesi olarak son günü olup olmayacağı sorulan New South Wales Hunter Milletvekili Senatör Dan Rapacioli, öyle olmamasını umduğunu söyledi.
Look, I personally hope it's not Fatima Payman's last day today, but that's entirely up to her.
Ben şahsen bugünün Fatima'nın son günü olmamasını umuyorum ama bu tamamen ona bağlı. Fatima'yla iyi arkadaşız ve grubumuzda kalmasını umuyorum. Bence İşçi Partisi'ne sunabileceği çok şey var diye konuştu Dan Rapacioli. Biz haber bültenimizi yayına hazırladığımız sırada Fatima Payman henüz açıklama yapmamıştı. Bugün Canberra'daki federal parlamento iki ayrı protestoya sahne oldu. Önce iki iklim aktivisti kendilerini mermer fuayeye yapıştırarak bir protesto gösterisi gerçekleştirdi. Bunun üzerine parlamento binasının halka açık girişi kapatıldı. Bu arada Filistin yanlısı protestocular parlamento binasında pankartlar açtılar. Protestocular ayrıca parlamentonun ön çatısına tırmanarak Filistin yanlısı pankartlar sallandırdı. Yeni bir araştırma, küresel sosyal medya platformlarının yükselişiyle aynı döneme denk gelen 2012'den sonra genç Avustralyalıların ruhsal sağlıklarında önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor. 2011 ve 2022 yılları arasında 15 ila 24 yaş arası genç kadınların ruh sağlığı puanları %73'den %62'ye, genç erkeklerinki ise %74,5'dan %67,5'a geriledi. Bu yeni bulgu E61 Enstitüsü'nün yılda 17 binden fazla Avustralyalının hayatını takip eden Avustralya'da hane halkı gelir iş gücü dinamikleri anketine dayanarak yaptığı araştırmada ortaya kondu. E61'ın bu analizi gençlerin kendi bildirdikleri ruh sağlığı düzeylerinin yaklaşık 10 yıl öncesine kadar istikrarlıyken bu tarihten sonra keskin bir düşüşe geçtiğini ortaya koyuyor. Çalıntı olduğundan şüphelenilen bir araçla başka bir araca çarparak sürücünün ölümüne yol açan 17 yaşındaki bir çocuk tehlikeli araç kullanmakla suçlanıyor. Melbourne Burwood'da gerçekleşen kazada olay yerinde yakalanan 15 yaşındaki iki kız çocuğu da araç hırsızlığıyla suçlanıyor. Dün gerçekleşen kazanın ardından araçta bulunan gençler yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yeni bir araştırma çoğu büyük şehirde kiraların ya düştüğünü ya durduğunu ya da artış hızının yavaşladığını ortaya koydu. Emlak platformu Domain, boş ev bulmanın zorlaşması nedeniyle kiraların birkaç ay boyunca yükseldiğini ancak kiracılar için koşulların iyileştiğini öne sürüyor. Konut kiraları Haziran çeyreğinde Hobart'ta %1,8 düşerken Sydney ve Perth'te sabit kaldı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistinlilere Gazze şeridindeki Han Yunus'u terk etmelerini emretmesinin ardından binlerce kişinin yerinden edilebileceği uyarısında bulundu. İsrail ordusu bu hafta başında Han Yunus'un büyük bir bölümünden Filistinlilerin toplu olarak tahliye edilmesini emretti ve askerlerin Gazze şeridinin ikinci büyük şehrine yeni bir kara saldırısı başlatabileceğini açıkladı. İsrail bunun Hamas militanlarıyla mücadele çabası olduğunu öne sürüyor. Birleşmiş Milletler görevlisi Andrea De Domenico, Han Yunus'un büyük bir bölümünün bu yılın başlarında yok edildiğini, ancak çok sayıda Filistinlinin Refah'taki başka bir İsrail saldırısından kaçmak için geri döndüğünü söylüyor.
Since Monday afternoon when the evacuation order was issued,
tahliye emrinin verildiği pazartesi öğleden sonrasından bu yana sürekli bir insan akını olduğunu gördüklerini söyleyen Domenico, tahliye emrinden 250 bin kadar Filistinlinin etkileneceğini ekledi. Amerika'da ise Beyaz Saray Başkan Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmeyi düşündüğü yönündeki haberleri yalanladı. Başkan Biden'ın Donald Trump'la yaptığı münazaradaki performansına yönelik eleştirilerin ardından Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Biden'ın performansının solunum yolu enfeksiyonundan etkilendiğini söyledi.
It was not his best night. He had a cold, he was jet lagged.
Başkanın en iyi gecesi değildi. Soğuk algınlığı ve uçak nedeniyle yorgunluğu vardı. Ama o düşse de hemen ayağa kalkıyor. Ben olsam buna odaklanırdım. Başkan çok istikrarlı olmaya ve Amerikan halkı için çalışmaya devam ediyor diye konuştu Beyaz Saray Basın Sekreteri. Bu açıklamaya rağmen seçmenlerin Başkan Biden'ın göreve uygunluğuna olan güveninin etkilenmesinden endişe ediliyor. First Lady Jill Biden ve oğlu Hunter da dahil olmak üzere ailesi tarafından cesaretlendirilen Başkan Biden kampanyasını sürdürmeye kararlı. İngiltere'de bugün genel seçim için sandık başına gidiliyor. İngiltere'de Muhafazakar Parti sandıklar açılmadan bir gün önce İşçi Partisi karşısında seçim yenilgisini neredeyse kabul etti ve muhalefet partisinin rekor bir zaferle kazanacağı uyarısında bulundu. Kamuoyu yoklamaları Merkez Sol İşçi Partisi'nin bugün yapılacak oylamada büyük bir zafer kazanacağını gösteriyor. Bu 14 senelik Muhafazakar Parti iktidarının sonu anlamına geliyor. Son anketlere göre İşçi Partisi 212 sandalye ile modern tarihin en büyük çoğunluğunu kazanma yolunda ilerliyor. Tayvan Sahil Güvenliği, Çinli yetkililerin Çin kıyıları yakınlarında faaliyet gösteren Tayvan'a ait bir balıkçı gemisine el koyduğunu ve gemiye çıktığını, bunun da gerilimi daha da arttırdığını söyledi. Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve Mayıs ayında egemenlik yanlısı Cumhurbaşkanı Lai Ching-te'nin seçilmesinin ardından Taipei üzerindeki baskılarını arttırmış durumda. Tayvan Sahil Güvenliği, Tayvan teknesinin bir Çin limanına çekildiğini söyledi. Çin Sahil Güvenliği ise balıkçı teknesinin yaz aylarındaki balıkçılık yasağını ihlal ettiğini ve yasa dışı troll faaliyetleri yürüttüğünü iddia ediyor. Avustralya'da mahkemede çalışan memurlar çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yaptıkları çağrıların 2 yıldır dikkate alınmaması gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Görevleri arasında güvenlik ve mahkeme kararlarını uygulamakta bulunan idari görevliler daha iyi ücret ve daha fazla personel talebiyle bu sabah 2 saat süreyle iş bıraktı. Görevliler işlerinin son 10 yılda önemli ölçüde arttığını ancak maaşlarının bunu yansıtmadığını söylüyor. Kamu Hizmetleri Birliği Genel Sekreteri Stuart Liddell, idari görevlilerin ücretlerine ilişkin bir incelemenin geçen yıl tamamlandığını ancak kabine gizliliği nedeniyle hiçbir zaman açıklanmadığını söylüyor. Stuart Liddell bu konuda hiçbir şey yapılmaması nedeniyle artık canlarına tak ettiğini belirtiyor. Türkiye haberlerine geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Bir saatten uzun süren görüşmede iki ülke ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin saldırıları, Suriye'deki çözüm arayışları ve terörle mücadele konularının ele alındığı açıklandı. UEFA Euro 2024'te A milli takımının gollerini kaydeden Merih Demiral'ın maç sonrası yaptığı bozkurt hareketi nedeniyle soruşturma başlattı. Merih Demiral attığı golün ardından bozkurt işaretiyle gol sevincinde bulundu. Bu esnada çekilmiş fotoğrafını da daha sonra kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Demiral'ı eleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Ayrıca Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik Alman bakanını eleştirdi ve ırkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır ifadelerini kullandı. UEFA'ya bir tepkide MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli bir şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur ifadesini kullandı. Yeniden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ilk açıklamasında yaralar tümüyle sarılana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacaklarını ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde rakibi olarak karşısına çıkan kurumun yeniden eski bakanlık görevine getirilmesi üzerine Murat Kurum'u tebrik ettiğini söyledi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, daha önce 5 gün idari para cezası ve yayın durdurma kararı verdiği Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti. Açık Radyo ise bir açıklama yaptı ve 30 yıldan beri yayın hayatına devam eden Açık Radyo, bundan sonra da aynı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda aynı sorumlulukla yayın hayatına devam edecek ifadeleri kullanıldı. Ve son olarak Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı düzenlediğini duyurdu. Bugünkü döviz kuruna bakacak olursak 4 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 21 lira 86 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakalım. Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün hava belli başlı bölgelerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra bulutlu ve 13 derece. Sydney sağanak yağışlı 18, Melbourne parçalı bulutlu 13 derece. Perth'te hava kapatıyor 19, Adelaide genellikle güneşli 16, Hobart parçalı bulutlu 11, Brisbane yine parçalı bulutlu 21 ve Darwin ise güneşli ve 31 derece. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımız Nejat Başar'la devam ediyor.
Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bizi ayrıca cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Son dakika gelişmeleri var sayın dinleyiciler. Senatör Fatima Peyman, İşçi Partisi'nden ayrıldığını resmen açıkladı. ABC'de ve SBS'ten gelen son haberlere göre Senato'da artık bağımsızların olduğu bölgede duracak ve İşçi Partisi Senato'dan yasa tasarısı geçirmek istiyorsa bir ilave milletvekili desteğine ihtiyacı olacak. Bu arada spekülasyonlar vardı istifa öncesi. Payman'ın özellikle Batı Sydney'de toplum liderlerini oluşturduğu Muslim Watch adlı toplum örgütü, hatta siyasi toplum örgütü diyebileceğimiz kampanyadan destek alıp almadığına yönelik Payman öyle konuştuğunu, ancak destek almadığını söyledi. Özellikle bu Muslim Watch işçi partisine yönelik tepkileri bir araya getiren bir Müslüman toplum önderlerinin bir araya getirdiği bir kampanya, parti diyebiliriz hatta. Gelecek haftada iki tane federal seçimlerde İşçi Partisi'ne karşı tepki oylarını çekmek için iki tane adayını açıklayacağını, bu Türk toplumunun özellikle yoğun olarak yaşadığı Blaxland ve Watson seçim bölgelerinden iki aday açıklayacağını söyledi Muslim Vote grubu bugün. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Filistin destekçisi 4 kişinin parlamentoda yaptığı protestoda 4'ü de tutuklandı ve bu kapsamda çeşitli suçlamaları bekleniyor. Sayın dinleyiciler, sizden gelen mesajlara dönecek olursak Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle: Avusturya maçı bitiminde o kadar sevindim, gururlandım, çeyrek final oynayacağız diye sevinirken iki gol atan Melih Demiral'ın Türkiye'nin eli kanlı binlerce gencin öldürülmesine, Maraş, Çorum, Gazi başta olmak üzere yapılan katliamların odağı bir parti ve onun yan kuruluşu olan bir kuruluşun sembolünü gol sevinci olarak kullanması maalesef utanç vericidir. Belli ki tam da bir cinayete kurban olan Sinan Ateş davasının bağlı olduğu partinin değil, yanlış yaptım diyeceksin ve bu milletten özür dileyeceksin. Bir zihniyet organize etmiş gibi hissediyorum. O forma 86 milyon insanın forması, düşünce olarak bağlı olduğum partinin değil, yanlış yaptım diyeceksin ve bu milletten özür dileyeceksin. Yoksa bir başka maçta karşıt görüşlü birisi formanın altından başka bir sembol çıkarabilir veya bunu eliyle yapabilir. Kısaca, nasıl bütün kamu alanlarını belli bir sembolü kullanmak yanlışsa milli forma altında da yanlıştır demiş bu dinleyicimiz. Ege Bey, bravo Merih, ülkenin %100'ünün ortak olduğu bir sevinci %5 azınlığın sevincine dönüştürerek futbolcuların zekası konusundaki ön yargılarımızı doğruladığın için Türkiye'nin ve birliğimizin tek sembolü, şanlı bayrağımız, tek önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür diyor bu dinleyicimiz. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz, Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde 33 yaşlı kadın çocuk savunmasız vatandaşımızı katledip Sivas Madıbak Oteli'nde hayatını kaybedenlere misleme yaptık diyen İslam düşmanı terörist katillere ses çıkarmayan, Madıbak olayını kınayıp Başbağlar katliamına sessiz kalan dünyanın en taraflı ve mezhepçi yobaz insanlarıdır demiş bu dinleyicimiz. Harry Bey, TRT World'dan, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le konuşmasında Mersin Akkuyu nükleer santralinin tamamlanmasını ve ikinci Sinop'ta ikinci nükleer santralinde inşasını konuştuğunu söylüyor. Ali Devrumuzlu dinleyicimiz, Atatürk Cumhuriyeti'nde azınlıkları yakıp yıkıp yağmaladık, Kürtleri bombaladık, Alevileri Madıbak'ta yaktık, romanlara çingene deyip insan yerine koymadık, şimdi de din kardeşimiz Suriyelileri canlı yakıp parçalamaya kalktık. Atatürkçülük ve Kemalizm bize birlik ve beraberlik getirmiyor. Artık bozuk zihniyeti değiştirmenin zamanı gelmiştir. Yapılsın bir referandum. Kaç Kemalizmi istiyor? Yüzde kaç Kemalizmi istiyor? Bilelim, zorla güzellik olmuyor demiş Ali Değerumuzu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz şimdi. Aile içi şiddete maruz kalan mülteci kadınların karşılaştığı devasa engellere bakıyoruz şimdi. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
Yeni bir araştırma, aile içi şiddete maruz kalan mülteci kadınların Avustralya'da ek engellerle karşılaştığını gösteriyor. Buna geldikleri ülkelerine geri gönderilme korkusu da dahil. Araştırma sonuçlarına istinaden kültürel açıdan uygun hizmetlerin artırılması yönünde çağrılar yapıldı. Yeni bir rapor, neredeyse 3 mülteci kadından birinin genel nüfus kadar yüksek bir oranda aile içi şiddete maruz kaldığını ortaya çıkardı. Ancak aynı zamanda istismar yaşanan ilişkilerde kalma olasılıklarının da daha yüksek olduğu ve yaşadıkları bu deneyimi bildirme olasılıklarının ise daha düşük olduğu da ortaya çıktı. Sablywork Tadisi, Brisbane'de bulunan ve ev içi şiddet ve aile içi şiddet mağdurları da dahil olmak üzere çeşitli toplumlara kültürel açıdan güvenli destek sağlayan South Community Hub Incorporated'ın yöneticisi ve çalıştığı kadınların bu açıdan ortak deneyimi olduğunu söyledi.
It's not easy for women migrants, especially refugee women, to come up and saying my partner actually abusing me because, as I said, they feel betrayed their community, they betrayed some of them, they go through a lot of pain together with their partner, so they've been feeling burdened by that.
Kadın göçmenlerin, özellikle de mülteci kadınların gelip partnerim beni istismar ediyor diye söylemesi hiç kolay değil. Çünkü toplumlarına ihanet ettiklerini düşünüyorlar diyen Tadisi, bazıları eşleriyle birlikte olarak çok fazla acı çekiyorlar. Bu yüzden de kendilerini bir yük altında hissediyorlar diye konuştu. Wollongong Üniversitesi ve Uluslararası Yerleşim Hizmetleri'nin hazırladığı rapor, Avustralya'da türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor. Söz konusu araştırma, yeni gelen toplumlardaki kadınlara aile içi şiddet deneyimleri ve tepkileri hakkında sorular soran kültürel olarak uyarlanmış bir tarama sürecini değerlendirdi. Wollongong Üniversitesi'nde sosyal hizmet profesörü olan Joe Spangaro, raporun mülteci kökenli kadınların benzersiz ihtiyaçlarının olduğunun ve çoğu zaman aynı desteğe erişime sahip olmadıklarının kabul edilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.
Women who were refugees and who are experiencing abuse don't have the same English skills, they don't know the laws in Australia, they're really fearful of losing their family, losing their community, losing their children. They're often on precarious visas. The police may be a very unsafe kind of group of people for them to deal with based on previous experience.
Mülteci olan ve istismara maruz kalan kadınlar aynı İngilizce becerilerine sahip değiller. Avustralya yasalarını bilmiyorlar. Ailelerini, çocuklarını, toplumlarını kaybetmekten gerçekten korkuyorlar diyen Joe Spangaro, genellikle güvencesiz vizelere tabidirler. Önceki deneyimlere göre polis onlar için güvensiz bir insan grubu olabilir diye konuştu. Yaşları 18 ila 80 arasında değişen 309 kadın, New South Wales'teki 4 mülteci yerleşim biriminde yüz yüze yapılan taramalara katıldı. Bu grubun %29'u aile içi şiddete maruz kaldığını söyledi. O zamanlar pek çoğu hala kocaları ve partnerleriyle birlikte yaşıyordu. Profesör Spangaro, kadınların partnerleriyle birlikte kalma nedenlerinin gerçekten karmaşık olduğunu söyledi.
It's never our job to tell a person that they should leave an unsafe relationship. Sometimes people are at the greatest risk of being killed when they leave a relationship. They stay because they're fearful of losing their children. They stay because they don't want to deprive their children of a parent. They stay because they don't have the financial means to live on their own.
Bir kişiye güvensiz bir ilişkiden ayrılması gerekip gerekmediğini söylemek asla bizim işimiz değildir. Bazen insanlar bir ilişkiden ayrıldıklarında en büyük öldürülme riskiyle karşı karşıyadırlar diyen Profesör Spangaro, o ilişkide kalıyorlar çünkü çocuklarını kaybetmekten korkuyorlar. Kalıyorlar çünkü çocuklarını ebeveynlerinden mahrum etmek istemiyorlar. Kalıyorlar çünkü kendi başlarına yaşayacak maddi imkanları yok diye konuştu. Bir avukat, araştırmacı ve engelli aktivisti olan Dr. Dinesh Palipana aynı zamanda acil serviste çalışan bir doktor ve acil servislerde sıklıkla aile içi şiddete maruz kalan hastaları gördüğünü anlattı.
Some of the things that we've seen are burned into our memories forever, I think. But on the ground too, in my travels, I come across a lot of people that experience domestic violence. And the thing that is striking is in both of these situations that there are people that have a disproportionate level of vulnerability. And that could be due to cultural and language barriers. It could be due to disability.
Gördüğümüz bazı şeylerin hafızalarımıza sonsuza dek kazındığını düşünüyorum. Ama görev yaptığım acil servislerde de aile içi şiddet deneyimine rastladım diyen Doktor Palipana ve bu iki durumda da dikkat çekici olan şey orantısız düzeyde kırılganlığa sahip insanların var olması ve bu kültürel ve dil engellerinden veya engellilikten kaynaklanabiliyor diye konuştu. Raporda kadınlar bir kadın çalışanla ve kendi dillerinde konuşan biriyle konuşmanın aile içi şiddetin konuşulmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söyledi. Sably Work'ta DC, mülteci kadınlara kültürel açıdan daha duyarlı destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.
We need more bilingual worker and also if not necessary, like if not that possible, like at least being educating those work front workers to be trained enough to understand, at least be aware.
Tadisi, daha fazla iki dil bilen çalışana ihtiyacımız var ve eğer bu mutlaka mümkün değilse o zaman en azından bu ön saflardaki çalışanları yeterince eğitilmeleri, anlamaları ve en azından farkında olmaları için gerekli eğitimleri vermeliyiz diye konuştu. Mülteci kökenli aile içi şiddet mağdurlarının çoğunlukla sessizce acı çekmesinin nedeni göçmenlik statüleriyle ilgili korkuları. Profesör Spangaro, raporların Avustralya'da daha net bilgi sağlama ve mülteci kadınlara daha iyi destek sağlama sorumluluğunun düştüğünü gösterdiğini söyledi.
If they choose to leave that relationship to become safe, they need financial support. They need legal systems and justice systems that are accessible, that aren't onerous or slow or humiliating towards them. And we haven't really got that right in this country yet.
Güvende olmak için ilişkilerini bırakmayı seçerlerse mali desteğe ihtiyaçları var. Erişilebilir olan onlara karşı zahmetli, yavaş veya aşağılayıcı olmayan hukuk sistemlerine ve adalet sistemlerine ihtiyaçları var diyen Profesör Spangaro ve biz henüz bu ülkede buna gerçekten sahip değiliz şeklinde konuştu. Sizin veya tanıdığınız birinin desteğe ihtiyacı varsa 1800-737-732 numaralı telefondan 1800-RESPECT veya 13-11-14 numaralı telefondan Lifeline ile iletişime geçin. Acil durumda 3-0'ı arayın.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan Cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi Senatör Fatima Payman'ın istifası ile ilgili bir açıklama var. Basın toplantısı yaptı. Oradan bir bölümü size aktarmak istiyorum.
With a heavy heart but a clear conscience, I announce my resignation from the Australian Labor Party. I have informed the Prime Minister that effective immediately, I will sit on the crossbench to represent Western Australia.
Evet sayın dinleyiciler, bu açıklamayla beraber Senatör Payman Filistin konusundaki oylamada İşçi Partisi'nden da aksi yönde oy verdiği için İşçi Partisi'nden ayrıldı. Yeşillerin parlamentoya sunduğu Filistin'i tanıma yasa tasarısında İşçi Partisi'nin grup kararına karşı oy kullandığı için Yeşillere destek verdiği için İşçi Partisi'nin meclis grubundan çıkarılmıştı. Son birkaç gündür Avustralya siyaseti bu kararla çalkalanıyor. Bu arada Mazlum Vauç, Türkçe programında Türkçe konuşmak zor mu demiş. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, İngilizce söylemekte zorlanmayabilirsin demiş bu dinleyicimiz. Mazlum Vauç, Mazlum Müslüman oyu anlamına geliyor ve Batı Sydney'den başlıyor gibi görünüyor. Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Auburn'u dahil eden Blacksland ve Watson federal seçim bölgelerinden adaylarını gelecek hafta açıklayacağını belirtiyor Muslim Vote grubu, Müslüman oy grubu. Blacksland'da Müslümanların oranı %31.7, Watson'da da %25 oranında ve bu iki bölgede İşçi Partisi'nin kalesi olarak gösteriliyor ve bakanlar buradan seçiliyor. O yüzden bu Müslüman oyu, Muslim Vote kampanyasının son derece ilginç olacağını önümüzdeki dönemde, gelecek seneki federal seçimlerden önce beklenebilir. Onlarla da konuşmaya çalışacağız önümüzdeki günlerde ve haftalarda. Evet sayın dinleyiciler, bu arada bir son dakika gelişmesi üzücü. Kuzey bölgesinde timsahın kaçırdığı 12 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldığı belirtiliyor. Cesette timsah saldırısına yönelik bazı izlerinde olduğu belirtildi. Dün açıklamıştık bunu. Aranıyordu kız, çocuk, cesedinin bulunduğu açıklandı. Evet, bir başka dinleyicimiz Özgür Özel diyor ki Madımak Oteli'ne utanç müzesi yapacağım. Utanmaz CHP zihniyeti sana sormazlar mı? Temel Karamollaoğlu ile ittifak yaparken neden utanmadın diye demiş bu dinleyicimiz. Kızıl Elma'da Merih Demiral kurt işareti, Arda şehadet işareti yaptı. Almanya ve diğer ülkelerdeki mazlum zihniyeti çok rahatsız etti. PKK'nın 50 bin insanımızı katledip yaptığı barış işareti yapsaydınız malum zihniyet tarafını alkışlanır, çok iyi çocuklar olurdunuz diyor bu dinleyicimiz de. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz şimdi. NAIDOC haftası bu pazar başlıyor. 7 Temmuz ile 14 Temmuz arasında kutladığımız ve Avustralya yerli kültürü ve toplumuna saygının öne çıktığı bu hafta boyunca Aborjin ve Torres Körfezi halkları ile ilgili içeriklerimizi size sunacağız. Bu yılın NAIDOC haftası teması da Keep the Fire Burning Black, Loud and Proud. Ateşi canlı tut, siyahi, yüksek sesli ve gururlu. Şimdiki bölümümüzde Queensland'de bulunan arkeolojik kalıntılarla alakalı bazı öngörüleri değiştirdi.
Binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan Avustralya yerlilerinin toprak, çanak, çömlek üretmediklerine dair uzun süredir devam eden bir inanış var. Bununla birlikte Cape York Yarımadası açıklarındaki bir adada yapılan son arkeolojik keşifler, kökleri, yerli kültürlerin sömürgeciler tarafından küçümsenmesine dayanan bu varsayımları alt üst etmeye hazırlanıyor. Önemli bir bilim dergisinde yayınlanan yeni bir makale, Queensland açıklarında tek bir kazı alanından 82 çanak çömlek parçasının ortaya çıkarılmasını detaylandırıyor ve buluntuların 2000 ila 3000 yıl öncesine ait olduğunu söylüyor. Buna göre yerli Avustralyalılar 2000 yıldan daha uzun bir süre önce Queensland sahilinden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bir adada seramik üretiyorlardı. One Bar Aborigine Kooperatifinin başkanı Kenneth McLean, bir Dingal klanı üyesi ve toprak kaplarının ortaya çıkarıldığı adalar grubunun geleneksel sahiplerinden biri. McLean, SBS'e verdiği demeçte bu keşfin yerli halka atalarının nasıl yaşadığını anlamaları fırsatını vereceğini söyledi.
This gives us a clear understanding of the old people were a part of Make Pottery.
Bu keşif bizim hala bilmediğimiz eski grupların bir parçası olan ve seramik yapan geçmiş büyüklerimizi daha net bir şekilde anlamamızı sağlıyor diyen McLean, böylece hepimiz ülkemizin gerçekte kaç yaşında olduğunu görebileceğiz diye konuştu. Queensland açıklarında Lizard Adası olarak da bilinen Jiguru'da yapılan bu arkeolojik keşifler, Avustralya'da şimdiye kadar keşfedilen en eski tarihli eserler. Araştırmacılar kazılarda ortaya çıkarılanların yerli Avustralyalıları Papua Yeni Gine, Torres Boğazı ve Pasifik adalarında okyanuslarda yaşayan insanların oluşturduğu iletişim ağına dahil ettiğini söylüyor. James Cook Üniversitesi'nden Profesör Sean Ull, SBS'e verdiği demeçte bulguların yerli Avustralyalıların çanak çömleğin ne olduğunu bilmekte kalmayıp bunu kendilerinin de ürettiğini kanıtladığını söyledi.
This research and other research that is going on at the moment is increasingly challenging.
Bu araştırma ve şu anda devam etmekte olan diğer araştırmalar, derin geçmişi hakkında düşündüğümüz klişeleşmiş görüşlere giderek daha fazla meydan okuyor diyen profesör, aborjinlerin toprak kapları olmadığı sanılırken, bu buluntular sayesinde sadece çömlekçiliği bilmekte kalmayıp, kendi ülkelerinde de çömlek yaptıklarını açıkça gösteriyor diye konuştu. Profesör ayrıca, kalıntıların bulunduğu bölgeye dikkati çekerek bunun Avustralya'nın başka yerlerinde özellikle de Cape York'un doğu kıyısında daha fazla çömlek örneği bulunabileceğini gösterdiğini belirtti. Profesör Sean Ulm bulguların aynı zamanda araştırmacıların Avustralya, Malezya ve Pasifik arkeolojisinde yeni bir sayfa açmalarına yardımcı olacağını ve Pasifik'teki diğer kültürlerden izole oldukları yönündeki yanlış kanılara meydan okuyacağını söylüyor.
An evidence like this really demonstrates that not only were Aboriginal nations intimately connected to each other.
Bunun gibi kanıtlar, aborjin uluslarının sadece birbirleriyle değil, aynı zamanda çok geniş alanlardaki insanlarla da yakından bağlantılı olduklarını göstermektedir. Ve bu örnekte Jiguru'nun geleneksel sahipleri Cape York Yarımadası'nın doğu kıyısından Torres Boğazı'na, Papua Yeni Gine'ye ve ötesine kadar olan topluluklarla bağlantılıydı diyen profesör, toprak kapların yapımına ilişkin bilgi ve teknolojinin de muhtemelen buralardan kaynaklandığını ve değiş tokuş yöntemiyle aktarıldığını anlattı. Bu arada sadece ürünlerin değil, bunların ardındaki fikirlerin de aktarıldığını sözlerine ekledi. Jeolojik analizleri yapılan araştırma bulguları, çömleklerin büyük olasılıkla yerel kaynaklı malzemeler kullanılarak yapıldığını gösteriyor. One Bar Aborigine Kooperatifinin başkanı Kenneth McLean, atalarının toprak kapları büyük olasılıkla uzun kano yolculuklarında su ve deniz ürünleri taşımak için kullanmış olabileceğini söylüyor. Ona göre Jiguru, ülkeyi boydan boya geçen ve önemli yerleri birbirine bağlayan aborjin yürüyüş rotaları olan antik song lines ile derinden bağlantılı.
Yeah, it's something that like all of our indigenous people.
Bu keşifle beraber sadece son birkaç yüzyılı değil, son birkaç bin yılı da görebilir ve bu şekilde çevremizin nasıl olduğunu ve eski insanların avlanmak ve toplanmak için kullandıkları araçları gerçekten anlayabiliriz diyen McLean, ülkeyi boydan boya geçen Songlines yürüyüş rotası üzerinde keşfedilmeyi bekleyen birçok eski eser vardır diye konuştu. Bilim dergisindeki makalenin yazarları bu bulguların sömürgeci inanışların ortadan kaldırılması açısından önemli olduğunu belirtiyor. Avrupalı gözlemcilerin de belirttiği gibi bugüne kadar toprak çömlek örneklerine rastlanmaması, ırkçı hiyerarşileri ve yerli toplulukların karmaşıklık ve yenilikten yoksun olduğu klişesini desteklemek için kullanılmıştı. McLean, Avrupalıların yerlilere ait pek çok şeyi yok etmesi nedeniyle bu heyecan verici keşfin genç nesillere ülkedeki eski yöntemleri anlama fırsatı verdiğini söylüyor. Bu arada o ve bu toprakların diğer geleneksel sahipleri, araştırmacıları kutsal alanların adalardaki önemi konusunda eğittikten sonra kutsal alanın kazılması izni vermişler. Profesör Ulm da böyle bir iznin ve eğitimin bu araştırmanın başarısı için kilit öneme sahip olduğunu söylüyor.
Research like this is only possible through authentic, respectful partnerships between researchers and the traditional owner communities.
Bunun gibi araştırmalar ancak araştırmacılar ve geleneksel mülk sahibi topluluklar arasındaki saygıya dayanan ortaklıklar yoluyla mümkündür diyen profesör, şimdi bu toprakların geleneksel sahipleri tarafından yönlendirilen ve bu olağanüstü sonuçlara yol açan harika bir proje örneği var elimizde diye devam ediyor.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, Diyabet Avustralya Organizasyonu'nun yeni raporunda Avustralya'nın bir diyabet salgını yaşadığı vurgulanıyor. Bu bölüm yayını arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
Yeni bir rapor ulusal bir diyabet salgını konusunda uyarıyor ve zayıflama ilaçlarına erişimi kolaylaştırıp şekerli içeceklere vergi getirilmesi çağrısı yapıyor. Bugün yaklaşık 2 milyon Avustralyalı diyabetin bir çeşidiyle hayatını sürdürüyor ve gençler arasında diyabetlilerin sayısı artıyor. Jill Donohoe'ya 31 yaşında hayatını toptan değiştirecek olan tip 2 diyabet teşhisi kondu. O anları doktorum bir kan testi yaptı ve diyabet olduğum ortaya çıktı. Bu benim için şok edici bir andı diye anlatıyor Jill. Sydney'in güneybatısında yaşayan Jill, Avustralya'daki 2 milyon diyabetliden biri. Aynı zamanda kanındaki şekerin kontrol altına alınabilmesi için Ozempic ilacı yazılan binlerce kişi arasında yer alıyor.
I take Ozempic once a week. It's an injection and learning how to inject myself I did through the
haftada bir aşı formundaki Ozempic kullandığını ve kendine nasıl enjekte edeceğini öğrendiğini anlatan Donoho, enjeksiyonu yaparken hafif de olsa acı vermesine ve pek de hoş olmayan yan etkileri olmasına rağmen kan şekerini kontrol altına alabilmek için Ozempic'in çok yardımcı olduğunu söylüyor. Ozempic gibi ilaçlar iştahı azalttığı gibi sindirimi de yavaşlatıyor. Bu nedenle mucize ilaç denilerek kilo vermek isteyenler arasında tam bir trend patlaması yaşanıyor. Hatta bu nedenle 2022'de global düzeyde bir ilaç sıkıntısı yaşandı ve Ozempic'in yerini doldurmak üzere benzeri yeni ilaçlar piyasaya girdi. Ancak federal hükümet Jill gibi diyabet hastaları için güvenlik endişeleri nedeniyle ilacın taklitlerini Ekim ayından itibaren yasakladı. İlacı bulup alıp alamayacağımı bilememek çok stresli bir süreçti. Zamanında alabilecek miyim, yoksa ilacım bitecek mi, yoksa bekleme listesine mi konulacağım? Ayrıca Ozempic'e gerçekten ihtiyacı olmayan insanların bunu alması sinir bozucu diye anlatıyor Jill. İşte bu nedenle Diyabet Avustralya'nın yeni bir raporunda diyabet hastaları için tedarik zincirini güçlendirmek üzere Ozempic gibi ilaçlar için düzenleyici önlemlerin artırılması öneriliyor. Aynı raporda paketlenmiş gıdalar için zorunlu bir sağlık yıldızı derecelendirmesi ve şekerle tatlandırılmış içecekler için %20'lik bir vergi çağrısında bulunuldu. Bu son önlem alkolsüz içecek endüstrisi tarafından eleştiriyle karşılandı. Avustralya İçecekler Konseyi İcra Kurulu Başkanı Jeff Parker, alkolsüz içecekler üzerine vergi konması ihtimalini modası geçmiş şeklinde yorumladı.
Our sugar reduction pledge launched in 2018.
2018'de başlatılan şeker azaltma taahhüdümüz 2025 yılına kadar sürecek. Alkolsüz içecekler üzerindeki vergiler, dürüst olmak gerekirse, aşırı kilo, obezite ve diyabet gibi karmaşık sorunları ele almak için gerçekten modası geçmiş ve eski fikirlerdir, diyor Parker. Ancak Avustralya Tabipler Birliği'nden Dr. Michael Boning, modası geçmiş fikrini reddediyor.
These health levies have been shown to work around the world.
Bu sağlık vergilerinin dünya çapında işe yaradığı görülmüştür. Meydana gelmeden önce önlem almak işin en önemli adımıdır ve diyabet oranları azaltılmalıdır diyen Boning, her gün 300 Avustralyalıya diyabet teşhisi konduğunu hatırlatarak şu anda yaşadığımız duruma kriz demek hiç de yanlış olmaz diye konuşuyor. Avustralya'da son 10 yılda diyabetle yaşayan insan sayısı %32 oranında arttı. Yaşları 21 ila 39 arasındaki kişilerde tanı oranı neredeyse 2 katına çıktı ve 20 yaşın altındakilere konan diyabet tanısı oranı %17 oranında yükseldi. En hızlı artan diyabet türü ise hamilelik sırasında fark edilen diyabet oldu. Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplulukları dünyanın en yüksek gençlik başlangıçlı tip 2 diyabet oranlarını yaşıyor. Gomeroi toplumu mensubu ve egzersiz fizyoloğu olan Ray Kelly, yerli toplulukların tip 2 diyabetle başa çıkmasına yardımcı olacak programlar hazırlayan Too Deadly for Diabetes isimli kurumu yönetiyor. Kelly, kendi ailesinde de diyabet öyküsü olduğunu söylüyor.
Parents both got diabetes. My grandparents, my grandfather died of a heart attack at 52.
Anne ve babasının şeker hastası olduğunu, büyük babasının 52 yaşında kalp krizinden öldüğünü ve amcasının da 44 gibi çok genç bir yaşta hayatını kaybettiğini söyleyerek kendi aile öyküsünden başlayan Kelly, aborjin halkının tip 2 diyabet konusunda iyileşmesinin önündeki en büyük engel aslında sağlık hizmetlerine erişimdir diye konuşuyor. Avustralya'da ulusal bir diyabet önleme planı için çağrılar artıyor. Federal Sağlık Bakanı Mark Butler, hükümetin bu hastalıkla ilgili parlamento komitesinden gelecek raporu beklediğini söyledi. Jill Donoho ise bunu bekleyecek vaziyette değil.
Having known what my experience has been as someone who was first diagnosed and then living with diabetes,
diyabet teşhisi konduktan sonra yaşadığım deneyimden yola çıkarak şunu söylemek isterim ki, halk sağlığı politikası perspektifinden diyabeti nasıl tedavi edeceğimiz konusunda daha fazla şey yapılması gerekiyor. Sadece tek bir hasta temelinde değil, bütünsel olarak diyerek kimsenin diyabete yakalanmamasını diliyor Jill Donoho.
Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayınımız yarın, yani 5 Temmuz Cuma saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.